Ayrım 33. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Bütün bu delil durumunu değerlendirerek Yerel Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin verdiği kararı bozmakla Yargıtay davanın seyrini değiştirmiş oldu. Bu kararla Maraş katliamının devrimcilere yıkılması komplosu bozulmuş, Hamit Kapan ve arkadaşlarının Maraş katliamı ile bir ilişkilerinin olmadığına ve beraatlerine karar verilmiştir. Sonuçta Hamit Kapan ve arkadaşlarına 210 gün boyunca yapılan insanlık dışı işkencelere rağmen gerçekler değiştirilememiş. Maraş katliamı devrimcilerin üzerine yıkılamamış, bu nedenle itham edilen devrimcilerin beraatleri önlenememişti. Hamit Kapan'ın Maraş katliamı ile ilgili yargılanmasının sonunda verilen karar şöyledir. Sanık Hamit Kapan hakkında 29.982 gün ve 1982'ye 546 karar sayılı iddianame ile Çiçek Sineması'na patlayıcı madde koydurtmak, Akın Kahvehanesi'ne patlayıcı madde attırtmak, Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu isimli öğretmenleri öldürmek, Kahramanmaraş olayları sırasında Cemil Karadutlu'yu öldürmek, Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu isimli iki öğretmenin cenaze törenine katılmak, Kahramanmaraş olaylarında topluluk üzerine otomatik silahla ateş etmek, Kahramanmaraş'ta Güngör Gençay'ın evinin dinamitlenmesi olayına katılmak ve yasa dışı dev savaş örgütüne üye olmak. Suçlarından dolayı kamu davası açılmıştır. Sanık soruşturmanın çeşitli aşamalarında özellikle zabıtadaki ifadelerinde iddianamede belirtilen eylemleri gerçekleştirdiğini inkar etmiştir. Sanığın gerçekleştirdiğini inkar ettiği birçok eylem hakkında sanığın mücerret ikrarından başka somut delil elde edilememiştir. Bu beyanda olmak üzere sanığın avukat Yusuf Özbaş'ın yazıhanesine patlayıcı madde attığına, motosiklet hırsızladığına, Kahramanmaraş'taki Çiçek Sineması'na patlayıcı madde koydurduğuna, Kahramanmaraş'taki Akın Kahvehanesi'ne patlayıcı madde attırdığına, öğretmenler Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu'nu öldürdüğüne, Kahramanmaraş olayları sırasında Cemil Karadutlu'yu öldürdüğüne ve Kahramanmaraş olayları sırasında topluluk üzerine ateş ettiğine dair mahkumiyetine yeter delil bulunmamaktadır. Mevcut deliller sanığın bu yasa dışı dev savaş örgütünün Yörük Selim Mahallesi sorumlusu olduğunu, Güngör Gençay'ın evine dinamit atılması olayına katıldığını, örgütün bir kısım silah ve mermilerini naklettiği ve Kahramanmaraş olayları sırasında iki öğretmenin cenaze töreninde silahlı olarak katıldığını göstermektedir. Sanığın işlediği bu eylemler bir kür halinde TCY'nin 146. maddesinde yazılı suçu oluşturmaktadır. Sanık bu eylemleriyle anayasayı değiştirmeye cebren teşebbüs etmek suçuna fevran katılmış olmaktadır. Bu itibarla sanığın TCY'nin 146'ya 3, 173'e son, 31. ve 33. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına ve iddianamede yazılı diğer eylemlerinden dolayı ise beraatına karar verilmesi. Dava dosyası diyerek biten ve Ökkeşkengir'in iddia ettiğinin tersine Hamit Kapan ve arkadaşlarının Maraş katliamı ile ilgili suçlamalarda beraatlerini veren Yargıtay kararına rağmen Ökkeşkengir sahtekarca iddialarını sürdürmekten hiçbir sakınca görmemektedir. Özetle görüldüğü gibi sıkı yönetim ve 12 Eylül yargısı Maraş katliamını Hamit Kapan ve arkadaşlarına mal etmek istemiş, bunu gerçekleştirmek için yaptığı işkence seansları için gecesini gündüzüne katmış, sonuçta belli ölçüde mesafe almıştır. Fakat askeri Yargıtay darbe mahkemesinin verdiği hukuksuz kararı bozmak zorunda kalmış, Hamit Kapan ve arkadaşlarının bu davada beraatlerine karar vermiştir. Beraat eden Hamit Kapan ve arkadaşları diğer devrimci faaliyetlerinden dolayı ceza almış, cezaevinde yatmışlardır. Daha önce anlatıldığı gibi Ökkeşkengir bu insanların devrimci faaliyetlerinden dolayı ceza almış olmalarını, söz konusu insanların Maraş katliamından dolayı ceza aldıkları ve cezaevinde yattıkları şeklinde göstermeye çalışmaktadır. Ökkeşkengir sunulan çeşitli olanaklardan yararlanarak, hile yaparak, yanılsama yaratarak ve demagoji ile Maraş katliamının sorumluluğunu devrimcilere yıkmayı başarabileceğini sanmaktadır. Ökkeşkengir bütün bu yaptıklarının gerçekleri tahrip etmek olduğunun farkındadır. Dolayısıyla ayrıntılarda gizlenen şeytanlardan medet ummaktadır. Ayrıntıda gizlenmiş şeytanlardan birisi şudur. Ökkeşkengir, Hamit Kapan ve arkadaşlarının yargılandığı davayla ilgili yaptığı alıntıdaki askeri yargıtayca onaylanmış notunu görmezden gelmektedir. Ayrıntıda gizlenmiş şeytanlardan birisi şudur. Ökkeşkengir, Hamit Kapan ve arkadaşlarının yargılandığı davayla ilgili yaptığı alıntıdaki askeri yargıtayca onaylanmamış notunu görmezden gelmektedir. Herhangi bir davadan dolayı verilmiş olan bir karar, Yargıtay tarafından onaylanmadığı sürece hukuksal anlamda henüz dava sonuçlanmamış ve kesin karar verilmemiş demektir. Yargıtay'ın onaylamadığı hiçbir karar, kesin ve nihai karar olarak kabul edilemez. Dolayısıyla Yargıtay'a gitmiş herhangi bir dava onaylanabilir veya burada görüldüğü gibi beraatle sonuçlanabilir ve insanların suçsuzluğu tescil edilebilir. Bu gerçeğin konumuzu ilgilendiren boyutu şudur. Ökkeşkengen'in bu iddiaları aldığı metnin hazırlandığı koşullarda Hamit Kapan ve arkadaşları için söz konusu iddialar henüz ispatlanmamış iddialar düzeyindedir. Ökkeşkenger bu gerçeği bildiği için alıntıda bulunan askeri yargıtayca onaylanmamıştır notunu kullanmak zorunda kalmıştır. Yargıtayca onaylanmamış bir kararın kesin karar olmadığı gerçeğini belirttik. Biliniyor. Hamit Kapan ve arkadaşlarının davasının yargıtayca onaylanmadığı, dolayısıyla cezalarının kesinleşmediği de açıkça belirtilmekte, gizlenememektedir. Henüz cezası yargıtayca onaylanmamış olan herkesin masum olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu bilgiler bir arada düşünüldüğünde Hamit Kapan'ın davasının henüz Yargıtay'da onaylanmadığı ve suçunun sabit olmadığı ve bu gerçeğin Ökkeşkenger tarafından bilindiği ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlara rağmen Ökkeşkenger'in iddialarını kesin gerçekler gibi sunmasına ne at verilir? Henüz kesinleşmemiş bir iddiadan dolayı insanların suçlu ilan edilmesi gerekmeyeceği halde bu iddialar neden sürdürülmektedir? Soruların cevabı çok basit. Çünkü gerçeğe bağlı kalmayanların tek sermayesi yalan, İftira ve demagojidir. Ama unutulmasın ki yalancının mumu yatsıya da geçse en fazla güneş doğunca hükmü kalmayacaktır. Ökkeşkenger söz konusu ayrıntıyı kullanarak bilerek söylediği yalanın açığa çıkma ihtimaline karşı illüzyonist bir hile yapmaya çalışmaktadır. İnsanlar bir metni okurken genel bir alışkanlıkla parantez içinde yazılmış olanları pek fazla göz önünde bulundurmazlar. Diğer okuduklarını esas alırlar. Bu doğal ve psikolojik bir durumdur. İddiasına duyduğu güvensizlik içinde çırpınan Ökkeşkenger, insanların bu psikolojik zaafı üzerinde iddialarını ispat ettiğini göstermeye çalışmaktadır. Bütün bunlar beyhude çabalardır. Ökkeşkenger, itham ettiği bir diğer devrimci yayın çevresi olan Halkın Kurtuluşu içinde herhangi bir delil gösterememekte, sadece bir cümleyle iddiasını ispat edeceğini sanmaktadır. Örgütün faaliyetleri bölümünde örgüt üyeleri 19-24 Aralık 1978 günleri arasında devam eden Kahramanmaraş toplumsal olaylarında da faal olarak rol oynamışlardır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller sayfa 52-53 diyerek Halkın Kurtuluşu gazetesini ve bu gazete çevresinde örgütlenmiş bulunan arkadaşları Maraş katliamının sorumlusu ilan etmektedir. Ökkeşkenger'in Maraş katliamından sorumlu diye iftira attığı bir diğer örgüt ise katliamdan bir süre önce örgütlenmeye başlamış olan PKK'dır. Ökkeşkenger, Kürt düşmanlığı refleksiyle PKK'yı da Maraş katliamının sorumlusu ilan etmiştir. Kahramanmaraş olaylarında da önemli rol oynayan örgütün, bölge sorumlularından Hüseyin Acar'ın, kolsuz, olaylarda elinde bomba patlayarak kollarından birisi kopmuştur. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 94. Dediği alıntısında Hüseyin Acar'ın direniş içinde bulunmasını ve bu esnada yaralanmış olmasını PKK'yı suçlamanın gerekçesi yapmaya çalışmıştır. Bu iddia ile ilgili de Ökkeşkenger herhangi bir belge göstermemekte, savcının iddiasını tekrarlayınca insanların suçlu kabul edileceğini sanmaktadır. Ökkeşkenger'in Halkın Kurtuluşu ve PKK ile Maraş katliamı arasında kurmaya çalıştığı ilişki, Kürt ve devrimci düşmanlığı üzerinde şekillendirilmiş bir ilişki olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Bu arkadaşların Yörük Selim'de yaşıyor ve katliama karşı gelişen direnişte devrimciler olarak yer almış olmalarını, katliamdan sorumlu oldukları iddiasına dayanak yapmaya çalışmaktadır. Bunun dışında Maraş katliamını devrimcilerin üzerine yıkacak herhangi bir kanıt veya tanık bulunmamakta, gösterememektedir. Bütün bu gerçeklere rağmen katliamcı faşist politika ve zihniyetin savunucuları Ökkeşkenger'le birlikte ve onun vasıtasıyla bu iddialarını güncellemekte, devrimcilerin beraat ettikleri gerçeğini gizlemeye çalışmaktadırlar. Durumdan vazife çıkartan Ökkeşkenger ise mal bulmuş mağribi gibi yalan yanlış sözde bilgileri kullanarak Maraş katliamını devrimcilerin veya devrimci örgütlerin üzerine yıkma uğraşına devam etmektedir. Sıkı yönetim ve 12 Eylül savcı ve yargısının yapamadığını katliamcılar Ökkeşkenger'in yaygaracılığı ile yapmaya çalışmaktadırlar. Ökkeşkenger bu amaçla söz konusu iddiaları gündemde tutmayı özel misyonu kabul etmektedir. Tekrarlar sıkıcıdır ama bazen gerekli olmaktadır. Özetle Ökkeşkenger çeşitli devrimci faaliyetinden dolayı ceza almış bazı devrimcilerin ceza almış ve Maraş katliamı davası ile ilgili sorgulanmış olmalarından hareketle Maraş katliamını bu insanların işlediğini ileri sürmektedir. çirkin, acemi, suçluluğun gizlenmesi için kullanılan basit bir yalandır bu. Adı geçen devrimciler ve devrimci örgütlerden hiçbirisi ama hiçbirisi Maraş katliamından dolayı ceza almamışlardır. O insanların bazıları uzun, sistemli ve özel olarak Maraş katliamında sorumluluk kabul etmeleri için sorgulanmışlar, ilgili suçları kabul etmeleri için yoğun işkenceler görmüşlerdir. Hatta yapılan işkenceler sonucu bazı suçları kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ancak Ökkeşkenger'in çok vurgu yaptığı 12 Eylül mahkemeleri bile işkenceler sonucu alınmış ve başkaca yollarla kanıtlanamayan itirafların mahkumiyet için yeterli olmadığına ve söz konusu insanların Maraş katliamı davasında beraatlerine karar vermek zorunda kalmıştır. Eğer söz konusu devrimcilerin Maraş katliamından dolayı ceza almalarını sağlayacak en küçük bir delil olsa veya bulunabilseydi, hatta yaratılabilseydi, darbe mahkemelerinin devrimcileri cezalandırmaktan en küçük bir tereddütü olmayacaktı. Bu gerçeği bu ülkedeki darbeleri yaşayan herkes bilmektedir. Maraş katliamı davasında beraat eden bu insanlar diğer örgütsel faaliyetlerinden dolayı 12 Eylül mahkemelerinde yargılanmışlar ve ceza almışlardır. Ökkeşkenger bütün iddialarının bir el çabukluğu marifetiyle bu devrimcilerin belirtilen nedenlerle ceza almış ve cezaevlerinde yatmış olmalarına dayandırmaktadır. Konuyla ilgili bir başka noktaya da kısaca temas etmekte yarar var. Ökkeşkenger bir numaralı sanık olarak yargılandığı bu davada beraat etmiş olmasından hareketle masumiyet karinesine dayanarak TV ekranlarında gürültü yapmakta, tazminat davaları açmaktadır. Aynı masumiyet karinesi Ermeni, Kürt veya Alevi olmasına bakılmadan bu topraklarda yaşayan herkes için geçerlidir. Dolayısıyla Hamit Kapan ve Gabris Altınoğlu başta olmak üzere Maraş katliamında sorgulanmış ama beraat etmiş tüm devrimciler içinde masumiyet karinesi çok daha fazla söz konusudur ve bunun gerekleri yerine getirilebilir. Bu bilgilerden sonra Ökkeşkenger Maraş katliamını devrimcilerin yaptığı iddiasını soyut, ayakları yere basmayan, yalanlar ve demagojilerle değil, somut ve gerçek belgelerle ispat etmek zorundadır. Bunun için yapması gereken çok basittir. Atlarını diline pelesenk ettiği Garbis Altınoğlu ve Hamit Kapan başta olmak üzere, diğer tüm devrimcilerden herhangi birisinin Maraş katliamı ile ilgili ceza aldığını göstermesi, ispat etmesi gerekir. Laf kalabalığı, gürültü kirliliği, kelime cambazlığı yapmadan çok açık ve somut bir biçimde söz konusu devrimcilerin sıkı yönetim mahkemelerinde Maraş katliamının müsebbipleri olarak yargılandıklarını değil, ceza aldıklarını ispat etmelidir. Bu her iddia sahibinin yapması gereken en sıradan bir sorumluluk ve zorunluluktur. Klasik deyimle iddiasını ispat edemeyen yalancı ve müfteri kabul edilir. Ökkeşkenger aynı ithamlarla birlikte iddialarını ispat edemediği zaman çok açtığı ve kazandığı için övündüğü tazminat davalarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilir. Ökkeşkenger kendisine fazla rol biçip 6-7 Eylül 1955 saldırılarının Oktay Engin'i sanarak böyle davranmakta haksız sayılmaz. Ne de olsa belli ölçülerde taltif edilmiş, kollanmıştır. Maraş katliamının bir nolu sanığı olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan birisinin payelendirilmiş olması bunun sonucudur. Ancak yine de Maraş katliamını meşru göstermek bir ÜGD çaycısının veya katibinin gücünü aşar. Bitirirken çok konuşulduğu ve daha önce değinildiği halde Çiçek Sineması'na atılan patlayıcı ile ilgili Ökkeşkenger'in yazdıklarına dair bir cümle yazılması gerekmektedir. Çiçek Sineması'na atılan patlayıcı ile ilgili izleyicilerden Alevi Salman Ilıksoy yakalanmış ve senaryo gereği hemen ilk elde sinemaya patlayıcı atan sanık olarak ilan edilmiştir. Ancak yapılan soruşturmada Salman Ilıksoy'un atılan patlayıcı ile ilgisi olmayan bir köylü olduğu anlaşılmış ve soruşturmaya gerek olmadığına karar verilerek Salman Ilıksoy serbest bırakılmıştır. Bu gerçek gerekçeli kararda şu şekilde ve net olarak ifade edilmiştir. Olay sonrasında yakalanan Salman Ilıksoy hakkında askeri savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği için bu sanığın durumu tartışma konusu yapılmamıştır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 290. Ökkeşkenger bunu bildiği halde kitabında bu konuyu da istismar etmeye çalışmaktadır. Salman Ilıksoy Alevi ve devrimci bir köydendir. Ökkeşkenger salt bu iki olguyu kullanarak patlayıcının atılmasının devrimciler tarafından yapıldığına dair kuşkular yaratmaya, kafa bulandırmaya çalışmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller sayfa 64-65. 33. ayrımın sonu sayfa 458.